Bu haftanın vaazı Nişanlı Mucizeler 1. Vaaz Kana'daki Düğün Yuhanna 2. Bölüm Ayet 1'den 11'e kadar. Evet, vakit geldi, Allah'ın sözüne dikkat çevirelim. Yuhanna İncil'inde 7 tane nişanlı mucize diye bir şey geçiyor. Biz de onlara bakacağız sırayla, her hafta bir tanesine bakacağız. Bundan sonraki haftalara bunları öğreneceğiz, bunlar neymiş, ne demek nişan? Ne demek yani nişanlı mucize? Eskiden Avrupa'nın soylu kişilerinde öyle bir adet var. Kavga yapmak istedikleri zaman birisi çıkarıyor eldivenini ve başkasının önüne atıyor. Bu sembolü bir hareket, değil mi? Yani bu demek, ben seni çağırıyorum, dövüşelim, bir duelo yapalım. Anlamı buydu. Kim şimdi bu adeti bilmezse, bakacak buna, ah adam ne yapıyor? Çıkarıyor eldiveni, atıyor onu yere. Ne anlam var burada, niye bunu yapıyor? Bilmiyor onun anlamını, değil mi? Bu bir nişandır. Demek bu hareketi görmek yeterli değil ama aynı zamanda onun anlamını da bilmek lazım, değil mi? Evet, bir kişi bunu görürse anlıyor ki bunun daha derin bir anlamı var. Ya da bugün nişan dediğimiz ne oluyor? Bir delikanlı nasıl sevgilisine bir yüzük verirse, tamam mı? Bu yüzük demek değil ki hani ben seni seviyorum. Bu yüzük demek değil ki hani ben sana bir hediye vermek istiyorum. Bu yüzüğün bir anlamı var. Bu yüzüğün anlamı nedir? Hani ben seninle evlenmek istiyorum, değil mi? Hani onun için nişan diyoruz. Nişan çünkü başka bir iş için bir işarettir. Başka bir iş için bir semboldür. Sembollü bir hareket. Aynı bunun gibi Yuhanna İncil'inde 7 tane mucize görüyoruz. Ve Yuhanna bunlara sadece mucize demiyor, nişan diyor. Nişanlı mucize. İsa yeryüzünde yüzlerce mucize işledi. O yeryüzünde yaşarken belki binlerce kişiye şifa verdi. Belki yani daha başka çok fazla büyük kuvvetli mucizeler yaptı. Bunlar hepsini biliyoruz. Ama tabii bunlar hepsi yazılı değil. Okuyorum Yuhanna 20 ayet 30'da şöyle diyor. İsa öğrencilerin önünde daha bir sürü nişanlı mucizeler yaptı. Ki onlar bu kitapta yazılı değildir. Ama bunlar yazıldı ki, yazılıdır ki hani İsa Mesih'tir ve Allah'ın oğludur diye iman edesiniz. Ve iman ettikten sonra onun adıyla sonsuz yaşam bulasınız diye. Evet, demek Yuhanna 7 tane mucize seçti. Çünkü Yuhanna öbür apostollardan çok sonra bir İncil yazdı. Matta, Markus, Luka'dan çok sonra yazdı. Belki 50 sene sonra yazdı. Ve ondan sonra diyor ki hani ben özellikle bu 7 tane mucize seçtim bir amaçla. Buna birer nişandır. Yani bunların daha derin ve daha saklı bir anlamı var. Yani düşünmeyelim ki bu sadece İsa'nın gücünü göstermek için, bu da daha fazla, daha büyük bir anlam var. İsa neden mucizeler yaptı? İsa'nın mucizelerinin sebebi nedir? Kimi defa sadece kişileri acıdığı için, mesela bir dul bir kadın vardı ve dul kadının tek bir oğlu vardı. O zaman dul kadınlar bütün yani ailesi yoksa aç, ölecek. Kimse bakmazdı, devlet bakmazdı onlara. Ve İsa bunu görüyor ve bu mucize yapıyor, oğlunu diriltiyor ölümden. Niçin? Hani acıdığı için, bir acıma duygusu için. Kimi kere İsa mucize yaptı zor bir durumdan çıkmak için. Mesela bir defasında gelmişler ona danık, yani vergi istiyorlar tapınak için, Allah evi için. Ama şimdi İsa vergi verirse bununla gösteriyor hani ben hani sanki öbür insanlardan birim. Ama istiyor göstersin ben öbür insanlardan bir değilim, ben Allah'ım diye. Ve o yüzden Petrus'a diyor ki tut bir balık ve onun ağzında bir para bulacağım. Niçin? Yok bir de onlarda para var idi. Ama mesele şu ki hani onun cebinden gelmedi diye. Kimi defa İsa Mesih bir mucize yaptı. Yani peygamberlerin sözleri yerine gelsin diye gerçekleştirmek için. Mesela Yeruşalim'e dağılırken ondan önce, daha girmeden önce tamamen öğrencilerine diyor ki falanca kişiye gidin, bir sıpa bulacaksınız, bir eşek yavrusu ve isteyin onu. Ve adam sorarsa ne yapıyorsun? Diyeceksin ki Rabbin ihtiyacı var onun için. Ya kim buna razı gelecek? Bir kişi ya, çalacak senin beygirini, senin eşeğini çalacak ve diyecek ki bu Allah için. Sen razı mısın buna? Elbette değil. Ama İsa bunu önceden söyledi ve sanki bir mucize gibi bu gerçekleşti. Evet, bütün bunlar bir peygamberin söyledikleri için. Ama şimdi asıl temamıza geliyoruz. Bazı mucizeleri İsa Mesih yaptı başka bir anlamda. Biz sadece bunlar için daha derin ruhsal bir ders vermek için. Mesela bir kere hani son haftasında Yeruşalim'e girerken yol kenarında bir incir ağacı gördü. Ve İsa Mesih onu lanetledi. Ve akşama kadar bu incir ağacı kurudu. Kupkuru oldu. Sanki hani 5 ay geçmiş gibi. Ve herkes şaşbaş kaldı. Bu da bir anlam var idi. Bu incir ağacı Yahudi halkıdır gibi bir ders vardı. Ve bu ağaç nasıl kuruduysa Yahudi halkı da böyle kuracak, yok olacak. Evet. Evet. Ve şimdi bu tam bu konuda konuşuyor Yuhanna. Sanki diyor ki, bakmayın sadece ne kadar büyük mucize, ne kadar büyük işler yapıldı. Ama bakın onun ruhsal anlamını da. İsa Mesih bu mucizeleri yaparken çok büyük bir anlam var. Bugünlerde birçok imanlı Rab'bin mucizelerini görmüşlerdir. Görmüşler Rab nasıl onların hayatlarında çalıştı. Yani hiç şaşırılacak, hiç böyle düşünülmeyecek bir biçimde Rab şifa veriyor, bizi zor durumdan kurtarıyor. Tamam mı? Bunları görüyoruz hayatlarımızda. Ama onların birer nişan olduğunu anlamadılar. Yani bunların arkasında ruhsal bir ders var diye anlamıyorlar. İsa'nın dediği gibi, ne vakit 5000 kişiyi doyurdu. Aslında orada belki 20.000 kişi vardı çünkü sadece erkekleri saydı. Tamam mı? Onları doyurduktan sonra herkes deli oldu. İsa'yı kral yapmak istediler. Ama İsa kaçtı. Sonra onlara dedi ki, siz beni aramıyorsunuz. Siz beni aramıyorsunuz nişanlı mucizeleri gördüğünüz için. Ama ekmeklerden yiyip doyduğunuz için. Niçin? Mucize mucizedir, öyle değil mi? Hayır diyor İsa Mesih, öyle değil. Sizin amacınız başka. Sizin düşünceniz farklı. Siz gördünüz bu mucize oldu. Ama neye sevindiniz? Sevindiniz doydunuz diye. Karnınız tok diye. Onun için ekmek balık diye bir laf, bir deyim var aranızda. Ah bu adam ekmek ve balık için. İsa Mesih bu sözü o anlamda kullandı. Sadece materyalin faydalarını baktılar, maddesel yani faydalarına baktılar. Bazen şakalar olarak diyorum, değil mi? Arabanın arkasında böyle balıklar koyuyorlar ya, değil mi? Yani ben imanlıyım diye göstermek için. Bazı kişilere görünce diyorum, bu ekmeğe, bu balığın yanında bir de ekmek yapmıştır. O zaman tam olacak, tam olacaklar, anlayacaklar senin amacın nedir. Hatırlıyorum bir video baktık çok sene önce, artık 14 sene evveli. Ve orada transformasyon diye bir şahitlikler var. Bütün dünyanın kasabalarından şahitlikler yapıyor. Nasıl dua ile, daha doğrusu dua geceleriyle bütün bir kasaba değişti. Tamam mı? Hatırlıyorum orada bir çok değişik şahitlikler vardı. Ama bir tanesi o kadar kişilerin kafalarında kaldı. Neymiş? Bolivya'da bir köyde toprak çok betmiş, hiçbir şey büyümezmiş. Dua etmeye başlamışlar bütün imanlılar birlikte. Ve Rab bereket göndermiş. Ondan sonraki senede hani bütün sebzeler, bütün yemişler o kadar babaç, o kadar büyük çıkmaya başlamış. Göstermişler bir tane havuç, morkov belki yarım metre büyük. Ve herkes buna şaşmış. Bizimkiler kim bu filmi seyrettiyse hani sadece bu kapılarında kaldı. Ayağı o morkovlar filmi. Yani mucize çok var ama işte bu kafada kaldı. Havuçlar. Yani aşağı yukarı aynı anlam. İsa Mesih diyor ki bakın siz gördünüz bu mucizeleri beni anladınız. Doyduk diye. Fayda geldi bana. Değil mi? Ama mucizelerin asıl anlamı başka. Allah gökten senin hayatına karışıyor. Mucize bu demektir. Sen bakma şimdi karnını doyurdun. Bu bir günlük dava yan gene açsın. Ama sen bu mucize gördüğün zaman anlıyorsun Allah gökten senin hayatına karışıyor. O gökteki perde sanki yırtıldı. Bir kontakt var artık. Değil mi? Artık Allah uzak, dokunulmayan bir tanrı değil. Ama sana yakın olan, seninle ilgilenen bir babadır. Mucize görünce kişinin duygusu lazım böyle olsun. Allah dünyayı kururken bazı kanunlar koydu. Fizika. Sanki dünyayı bir saat gibi kurdu ve dünya artık otomatik gidiyor. Hava durumu otomatik gidiyor değil mi? Ve bazı kanunlar hep devam ediyor. Ama ara sıra sanki Rab bu saati durduruyor, yeni bir iş yapıyor. Mesela ağır olan bir şey hep suyun içinde batacak. Bu bir kanundur. Ondan kaçmak yok. Bu hep öyle. Ama ara sıra Allah kendisi bu kanunu bozuyor. ve buyuruyor bazı şeyleri ne kadar da ağır olsa batmayacak. Mesela İslam çok önce peygamber Elişa var idi. Ve o vakit demir çok kötüydü. Altın gibi kötüydü demir. Ve onun öğrencileri bir baltayı ödünç almışlar. Ve ev yapmak için. Ama sonra bu baltayı suyun içinde kaybetmişler. Ve şimdi herkes büyük panik aldı. Ayva bu baltanın ucunu, baltanın demirini nasıl yerine getireceğiz? O kadar paramız yok. Mahpusa alacaklar bizi. Ve Elişa da bir buyrukla, bir mucizeyle buyruk verdi. Ve bu baltanın demiri suyun üstünde yüzmeye başladı. Demek Allah burada bir mucize yaptı. Asıl dünya kanununu bozdu. Ve öğrenciler bunu görünce lazım da anlasınlar. Burada Allah gerçekten harekete geçti. İkinci Krallar 6, ayet 1'den 7'ye kadar bunu okuyoruz. Ya da İsa Mesih aynısını yapmadı mı? Hani sen suyun üzerinde yürüyebilir misin? Olamaz. Ama İsa Mesih bunu yaptı. Ve kişiler bunu görünce panike düştüler, değil mi? Evet. Şimdi insan bunu görünce iki tür tepki, iki tür reaksiyon gösterebilir. Birincisi, mucize gördüğün zaman düşünebilirsin, bundan bana ne fayda gelebilir? Nasıl faydalanacağım bu işte? Ya da öbür tarafta sende bir hayranlık duygusu doğabilir. Allah sanki iskemlesinden kalkıp sırf sana bir ders vermek için tabiatın, bütün prirodanın sırasını bozdu. Sadece sana bir ders vermek için. Asıl mucizenin karşısında tepkimiz bu olsun. Ve şimdi bugün bakıyoruz Yuhanna İncil'in ikinci bölümüne. Ve dediğimiz gibi Yuhanna 7 tane böyle olay seçti. Ve diyor ki bunlar nişanlı mucize. Kişi buna bakarak daha büyük bir ders öğrenebilir. Daha büyük bir anlam yani kazanabilir, kavrayabilir. Anlıyoruz artık. Sadece değil bir mucize oldu ama İsa kimdir diye bu mucizelerden anlayacağız. Bugün okuyacağız Yuhanna 2. bölümden ayet 1'den 11'e kadar ve olay burada Kana'daki düğün için mesele oluyor. Üçüncü günde Celile sancağındaki Kana köyünde bir düğün oldu. İsa'nın anası da oradaydı. İsa ve onun öğrencileri de o düğüne davetliydiler ve ne zaman onların şarapları bittiydi, anası İsa'ya dedi, şarapları bitmiş. İsa ona, hanımefendi, benden ne istiyorsun? Benim vaktim henüz gelmedi, dedi. Ama anası hizmetçilere dedi ki, size her ne buyurursa onu yapın. O evde 6 tane taştan yapılmış küp dururdu. Onlar Yahudilerin temizlemek adetleri için kullanılırdı. Her biri aşağı yukarı 80-120 litre alırdı. İsa onlara dedi, küpleri su ile doldurun. Ve onları ağzına kadar su ile doldurdular. Onlara dedi, şimdi de sudan çekin ve baş hizmetçiye götürün. Ve ona götürdüler. Baş hizmetçi de sudan olmuş şaraptan tattı ve onun nereden geldiğini bilmezdi. Ama suyu çeken hizmetçiler onu bilirdi. O vakit güveyi çağırdı ve ona dedi, herkes en başta güzel şarabı veriyor, sonra sarhoş oldular mı daha düşük olan şarabı veriyor. Sen gene güzel şarabı şimdiye kadar saklamışsın. Bu İsa'nın birinci nişanlı mucizesiydi. Onu Celile sancağının Kana köyünde yaptı ve böylelikle kendi şanlılığını gösterdi. Öğrencileri de ona iman ettiler. Evet, durum neydi? Hepimiz biliyoruz az buçuk bu düğün meselesi. Ve ben yeni imanlıyken bana biraz ters geldi. Nasıl? İsa düğünde. Değil mi? Düğünler yasak. Ondan sonra 70 sadece içiyor, bayağı da şarap yapıyor. Ne yazıyor? Yani her bir küp diyor 80-120 litre. Belki en azından 500 litre şarap yaptı insanlar. Düşünebiliyor musunuz? Yarım ton şarap yaptı. Durum neydi? Biraz etrafa bakalım böyle. İsa bir önceki bölümde okuyoruz. İlk öğrencilerini çağırmıştı. Yahya'nın vaftizinde İsa orada bulundu. Ve hemen arkasından ilk öğrencilerini çağırdı. Ve Yahya kendi görevine devam etti. Kana köyünde bir düğün oldu. Anası Meryem, görüyoruz, o da nasıl hizmetçilerini buyuruyor. Diyor ki, İsa ne söylerse onu yapın. Ya bir misafir olarak böyle laf yapamazsın. Demek ki o bir ev sahibi gibiydi. Yani o da düğün yapan kişi Meryem'in yakın bir akrabasıydı. Hem de büyük bir düğünüydü. Düğün temasında biz ekspertiz, değil mi? Düğün uzmanız. Düğüne gelince mahalleye sor. Biz burada bir şeyler biliyoruz bu temada, değil mi? Ve aynı biçimde Yani Yahudiler de öyle, düğünceydi. Onların bütün hayatı düğünler, yani bütün senede düğünler en büyük olaydı. Onların da düğünleri bir haftaya kadar sürerdi. 5 gün, 6, 7 gün normaldi. Ve bütün köy katılırdı ve başka köylerden gelirdiler. Çok büyük bir olay. Demek ki ben sanıyorum o da en azından 500 kişiydi. Minimum 500 kişi. Belki de 1000'e kadar kişi oradaydı. Ve 3-4 gün minimum devam etti. Şarap bitince diyor ki herkes bir panik düşüyor. Değil mi? Bu olayı biliyorsunuz değil mi? Çağırmışsın kişiler, çok fazla kişi gelmiş. Şimdi ne yapacağım? Aç, yani aç olarak çevirirsen, boş ellerle çevirirsen çok büyük bir ayıp. Daha 10 sene sonra konuşulacak falancanın düğünde hatırlıyor musun neler oldu? Öyle değil mi? Biz bu rezilliği mahallede iyi anlıyoruz. Ve onun için İsa'nın anası Meryem panika içinde. Çünkü kendisi de sorumlu bu düğün için. Ne para var ne de fırsat var. Sanki şimdi İsa'yı dürtüyor. Bak şaraplar bitmiş. İsa ne yapacak burada? Neyse ne yapsın? O kadar para mı var? Hizmetçi mi var? Yolasın. Ama Meryem'in bir başka düşüncesi var. O bilirdi İsa kimdi ve istedi o da bir mucize yapsın. Yap bir mucize herkes görsün bak. Hani zor durumda sen bizi kurtarabilirsin. Demek ki Meryem'in de motifi yani düşüncesi doğru değildi. İstedi sanki bir mucize yapılsın sadece bir zor durumdan kurtulmak için değil mi? Bir ayıplık durumdan çıkmak için. Evet. Ama İsa reddediyor. Hayır diyor. Benim saatim henüz gelmedi. Ne demek istiyor? Yahya daha hizmetini yaparken bana düşmüyor mucize yapın. Daha doğrusu mucize yapmak mesele değil. Herkesin önünde mucize yapmak. Yani herkes İsa'yı alkışlasın. Ama sanki bu mucizeyi yaptı. Sanki saklılık için, gizli olarak yaptı. Öyle ki sadece öğrencileri onu görmüş, anlamış, ne olmuş, ne gitmiş. Böylelikle kendi şanlılığını gösterdi. Öğrencileri de ona iman ettiler yazıyor. Yuhanna 2:11. Birincisi bu. Durum buydu. Ve bu durumda İsa bu mucizeyi yaptı. Nasıl yaptı? Hiçbir şey dokunmadan, hiç böyle el koymadan, hiç kimsenin önüne çıkmadan sadece bir sözle bunu yaptı. Herhangi bir formula söylemedi, herhangi bir gizli bir söz söylemedi. Sadece buyurdu. Çekin suyu ve götürün. Bu hizmetçiler ne sandı? Bu normal içme suyu bile değildi. Sonra bakacağız buna. Evet. İlk önce anlayalım ki İsa bunu nasıl yapabilir? Bu kadar içki ayıp değil mi? Lazım bu bölümü İncil'in keselim. Değil mi? Bir makas alıp da keselim. Yoksa herkes bunu kim okursa kuraş alacak. Madem İsa yaptı ben de yapacağım. Madem İsa o kadar içti ben de içeceğim. Madem İsa düğünlere gitti ben de gideceğim. Öyle değil mi? Yahudiler bunu anlayalım. İçkiye karşı daha rahat davranırdılar. Yani bugünlerde sanki korkunç bir günah gibi görünüyor. Birçok evangelist topluluklarda özellikle Bulgaristan'da hani bir yudum bira şarap içmek sanki öyle bir günah zina ile bir sayılıyor, hırsızlıktan bir sayılıyor, katillikten bir sayılıyor. Aşağı yukarı öyle bir anlayış var. Ve gerçekten de sarhoşluk eski antlaşmada çok kötü bir şey olarak gösteriliyor. Mesela okuyorum. İsaiah 5:11'de yazıyor ki sabah erkenden kalkıp içki peşinden koşanların gece geç vakte kadar şarap içip kızışanların vay haline. Yani Allah vay dedi mi bu kötü bir şey. Bu gerçekten ağır bir şey. Diyor ki sen sabah kalkıp sarhoşluğu düşünüyorsun. Vay senin haline. Demek böyle bir kişiyi kabul etmeyeceğim. Gerçekten. Sonra yazıyor mesela Süleyman'ın özdeyişlerinde 23. bölümde 31 ve 32. Şarabın kızıl rengine, kadehte ısınmasına, boğazdan aşağı süzülmesine bakma. Sonunda yılan gibi ısırır, engerek gibi sokar. Şarabı gösteriyor bir yılan gibi. Önce iyi böyle şafaklı bir şey gibi duruyor. Ama bir gün sonra sabahleyin artık sen pişman oluyorsun. Ve gerçekten bunu gösteriyor çok kötü bir şey gibi. Sarhoş olmak rezillik gibi gösteriyor. Onu bir karakter günahı gibi kabul ederler. Kim çekerse bu hayat, böyle bir hayat hep bulanık kafayla geçsin. Bu sanki bir karakter günahı gibi gösteriyor. Ama öbür tarafta başka ayetlerde ondan başka yani sarhoş olmamak meselesi varken şarabı bir bereket olarak görürler. Hayır. Ve biz bunu lazım kabul edelim kutsal kitabı göre. Mesela okuyorum Yaratılış 49. bölüm ayet 12. O da Yahuda için mesela Yakup, İbrahim'in torunu Yakup, bütün oğullarını çağırıyor. ve herkesin üzerine bir bereket sağlıyor. Ve Yahuda, çünkü o şimdi değil mi, en güçlü, en iyi durumda gösterilen oğul. Ve o da yazıyor ki, ayet 49-12, gözleri şaraptan kızıl, dişleri sütten beyaz olacak. Şarap ve süt bir ayeti geçiyor. İki bereketli içecek olarak gösteriliyor. Mesela okuyoruz Hakimler 9. bölüm, ayet 12-13'te, Yifta adında bir adam bir benzetme anlattırıyor. Ve içinde ağaçlar arasında bir konuşma gösteriyor. Sanki ağaçlar konuşulmuş gibi, zeytin ağacı, incir ağacı ve asma birbirlerini konuşuyorlar. Kim kral olsunmuş? Tamam mı? Ve ayet 9-13'te yazıyor, asma gene konuşulmuş. İnsanlara zevk veren yeni şarabını bırakıp ağaçlar üzerinde salonlara mı gideyim? Yani insanlara zevk veren güzel bir şey olarak gösteriliyor. Kimse yanlış anlamasın. Bu da kimseye kuraj vermek istemiyorum, içki içsin. Ama İsa'nın yaptığını açıklamaya bakıyorum şimdi. İsa niçin bunu yaptı diye açıklamaya çalışıyorum. Ne kadar şarap yaptı? Dediğimiz gibi bu ölçeklerin ne kadar olduğu tam olarak bugün bilmiyoruz. Ama diyelim aşağı yukarı 500 litre. Ve diyelim aşağı yukarı en azından 500 kişi oradaydı. Ve daha en azından 2 gün düğün devam edeceydi. Demek ki her kişi başına 1 litre şarap düşüyor 2 gün için. Ve erkekler biliyor. Yani 2 günde 1 litre şaraptan çok aşırı sarhoş olamazsın. Yani az bir şey. Artık neşeleniyorsun. Ama yetmiyor yani bütün sarhoş olarak. Demek kişi başına İsa bu kadar yaptı. Ne kadar düğün devam etsin ama değil herkes yani sokaklarda sürünsün. Evet. Şimdi asıl temamıza bakıyoruz. Bu mucize nasıl bir nişandır? Çünkü Yuhanna diyor ki bu nişanlı bir mucizedir. Ve asıl anlama burada şimdi bakıyoruz. Nasıl bunu görüyoruz? Demek bakmayalım sadece İsa büyük bir mucize yaptı ama bu mucize bize nasıl bir ders veriyor? İsa hakkında neler öğreniyoruz, neler anlıyoruz diye bu da bakacağız şimdi. Birincisi İsa her şeyin kalitesini değiştiriyor. Evet, var bir tek bir mucize. Hangisi 4 İncil'de geçiyor? Matta, Markus, Luka, Yuhanna'da. Tek bir şey var. O da nedir? 5000 kişiyi doyurmak. Ekmekleri ve balıkları çoğaltırmak. Değil mi? O da sanki en büyük, en gözü çarpan olay gibi gösteriyor. Ama orada mesele başka. Orada miktar, hani kolesterol için mesele oluyor. Vardı ortada az bir şey ve İsa onu çoğaltırdı. Değil mi? Çok az bir şeyden çok fazla bir şey yaptı. Ama burada İsa miktarı, yani kolesterolü değiştirmiyor, çoğaltılmıyor. Su aynı biçimde şarap oluyor. Daha fazla olmuyor. Önce ne kadar varsa sonra da o kadardır ama içindeki kaliteyi yani kolesterolü değiştiriyor. Her yerde bulunan su var ve değeri çok olmayan bir şey su. Hani her yerde var, bedava. Her yerde çekiyorsun, değil mi? Öyle bir şey aldı. Bir mucizeden sonra öyle bir şeyi değiştiriyor. Çok lüks bir şey oldu. Hatta bu baş hizmetçi, değil mi? Düğün direktörü diyelim. O ne yaptı? Kafasına vurdu. Nerede sakladın bu kadar güzel şarap? Nereden buldun bunu? Hangi devletten bunu getirdin? Çok biz krallara yakışan bir şarap sanki getirdin. Önce neydi? Su. Sıradan, bayağı, banallı bir şey. Sonra çok lüks bir şey oldu. Evet. İsa hep böyle. Sıradan bir şey alıyor ve onu çok güzel bir şeye, çok böyle kaliteli bir şeye değiştiriyor. Biraz araştırdım bakalım dünyanın en pahalı şarapları nedir? İnternette araştırdım, kafama vurdum. Kırmızı şaraplardan en güzeli Fransa'dan geliyor. Ve buldum firmasının adı Henri Jaillet Richebourg firmasından Vancru adında bir şarap. Bir şişe 16.500 dolar satılıyor bugünlerde. Tek bir şişe. Bir litre bile değil. 16.500 dolar bir şişe. Beyaz şarapların en güzeli Almanya'dan gelmiş. Ve o da Egon Müller Schartzhof firmasından Riesling Trockenbären Auslese 7.080 dolar bir şişe. Düşünebiliyor musunuz? Yani aşağı yukarı böyle bir şey. Bundan sadece birer şişe. Ama İsa bundan 500 litre yaptı. Düşün. Yani sadece bunu satarsan ne kadar büyük bir değer kazanabilir orada. Ne kadar büyük bir servet var orada yani bu küplerin içinde. Ne kadar değerli bir şey. İsa Mesih hep böyle yapıyor. Aynı biçimde sıradan bir şey alıp onu çok aşırı değerli bir şey yapıyor. Sanki Yeni öğrencilerine, hani 3 gün önce İsa bu öğrencileri çağırdı. Onlara bir ders vermek istiyor şimdi. Sanki istiyor desin ki, beni izlediniz mi? Size daha uzun bir ömür vermeyeceğim. Hayatın fazlasını vermeyeceğim. Ömür. Ama sizin hayatınız o kadar kıymetli olacak. Nasıl bu şarap şimdi kıymetli oldu? Çünkü sadece öğrenciler anladı bu mucizeyi. Ve sanki İsa onlara bir nişan vermek istiyor. Bir ders vermek istiyor. Düşünüyorum Petrus'u ve Andreas'ı, Yuhanna ve Yakup'u henüz babalarının işini bıraktılar, değil mi? Balıkçıydılar. Bu balıkçılığı bırakmışlar. Pek bir şey anlamadılar. Henüz yeni 3 günlük İsa Mesih'in peşine düştüler. Evet. Ve sanıyorum pek anlamadılar onların başlarına ne gelecek. Onların hayatları nasıl değişecek. Ve İsa onlara demiş ki, sizi insan balıkçıları yapacağım, değil mi? Hani pazarda satmak için balıkları toplamak iyi bir zanaat ama kimse seni alkışlamayacak balıkçı oldun diye, balıkları topladın diye, değil mi? Sıradan bir iş. Ama Allah'ın krallığı için insanları toplamak, o artık çok şerefli bir görev. Çok büyük bir şey. Ve İsa Mesih diyor ki, bakın bu suymuş önce, bak bu kadar pahalı bir şarap oldu. Bu sensin. Sen önce bu sıradan, önemsiz bir su gibiydin ama sonra bu şarap kadar pahalı olacaksın. Şarap kadar kıymetli olacaksın. Petrus bu öğrencilerine yani bir kuraj vermek istiyor. Sizi böyle değiştireceğim diye. Evet. İstiyor musun aynı olsun senin hayatında? Ben istiyorum. İstiyor musun İsa Mesih'te senin hayatını sudan şaraba çevirsin? Yani kıymetli bir şey olsun. Dikkat et. Bu da başka mesele var. Çünkü Petrus'un hayatı rahat olmadı. En sonunda öldürdüler onu. İsa Mesih'in yani peşinde giderken rahatlık bozuluyor. Rahatlık gidiyor dışarı. Ama bunun yerinde bir şey kazanıyorsun. Değerli bir şey. Bugüne kadar yani 2000 sene önce yaşayan kaç balıkçının adını biliyoruz. Bir kişi bile kalmadı. Ama Petrus'u hatırlıyoruz. Niçin? İsa Mesih sanki onun hayatını alıp sudan şaraba çevirdi. İsa Mesih hep böyle yaptı. O İsa Mesih aynısı bugün de aynı. Ve Petrus gibi o da senin hayatını alıp kıymetli bir şey yapabilir. Bakın ne diyor 1. Petrus 1.7. Denemeleriniz diyor sebep olsun. İsa Mesih görüneceği vakit övgü, şanlılık ve saygı kazanasınız. Bunu istiyorum. Benim için yani hayatta önemli olan bunlardır. İsa Mesih'ten karşılaştığım zaman, Allah'tan karşılaştığım zaman o beni övsün, şan versin, saygı duysun. Benim adımı bilsin. Ve bir şey bana anlamı geliyor. Yeryüzünde para mı, zenginlik, rahatlık bunlar hepsi geçici ve anlamsız. Gene Matta 25, 21 İsa bir benzetme anlattırıyor. Ve o da yazıyor ki, Efendisi ona demiş, iyi yaptın. Sen iyi ve sadıkan bir hizmetçisin. Sen az bir şeyle dürüst davrandın. Ben de seni çok şeylerin üstüne koyacağım. Efendinin sevincine katıl. Evet, bu sözleri İsa Mesih sana da konuşabilir. Eğer bu değiştirmeye razıysan, sudan şaraba değişmek istersen. Evet, ve aynı zamanda bu şarap nasıl güzel tat vermişse misafirlere, İsa Mesih sanki öğrencilerine diyor ki, sizin hayatınızda herkese güzel bir tat verecek. Herkes senin yaşamına hayran kalacak. Çünkü İsa seni eline alıp değiştirdi. Evet, İsa sonsuz yaşam veriyor derken, demek istemiyor, hep aynı yaşam veriyor ama sadece sonsuza kadar. Daha çok kolesterol değil mi? Daha çok miktar, öyle değil. Onun kalitesini değiştiriyor. Sen onu istiyor musun? Eskiden nasıl yaşardın ama hep öyle devam edeceksin? Hayır, bunu istemiyoruz değil mi? Ben istemem. Ben istiyorum İsa benim hayatımı alsın ve o pahalı şarabı gibi içten değiştirsin. Bana bir değer versin. İkinci büyük bir ders alıyoruz. Nişan. Nasıl bu Kana'daki düğün meselesi bir nişandır. Bir sembolik bir şeydir. İsa gerçek asmadır. Bak bir kere. O da taştan yani sert bir materyal. Sanki topraktan küpler vardı. Kocaman böyle içinde su bulunurdu. Onlar orada daha yüzlerce sene dursun bir şey değişmeyecek. Değil mi? Yani su küple değişen bir şey yok. Ama İsa'nın tek bir sözü yeterli. O zaman su şaraba dönüyor. Değil mi? Aslında bu değişme, bu proses onu her gün görüyoruz. Bu aslında mucize değil. Ah nasıl diyeceğim mucize değil. Her gün oluyor. Size soruyorum. Nerede sert topraktan sudan şarap oluyor. Nerede? Ve diyeceksin ki, aa ben var böyle dönüyor bir şey. Üzüm bağlarında aynısı olmuyor mu? Evet. O ikisinin ortasında toprak, tamam mı? Ve şarap mı ortasında, üzüm mü ortasında bir şey lazım olsun. Nedir? Ne eksik? O da asmadır. Bir asmanın işi bu. Sert topraktan su alıp şarabı çeviriyor. Ve İsa Mesih'in yaptığı aynıdır. Ortada eksik olan nedir? Asma. Ve şimdi anlıyoruz İsa Mesih bunu niye yaptı. Çünkü daha sonra Yuhanna 15, 1 ve 2'de diyor ki ben asmayım. Yani bu hareketi yapmakla, suyu şaraba çevirmekle sanki İsa diyor ki ortada benim, ben asmayım. Değil mi? Zaten sonra açık açık söyleyecek. Asıl asma benim. Yuhanna 15, 1 ve 2. Babam da bağcıdır. Babam ben de yemiş vermeyen her çubuğu kesiyor. Ve yemiş veren her çubuğu temizliyor. Öyle ki daha da fazla yemiş versin. Bir tarafta biz sadece İsa, biz de o şarabı meydana getireceğiz. İsa diyor ki asma benim. Ama asmanın üstünde çubuklar var. Sizsiniz diyor. Öğrenciler. Bu mucize yapmakla da İsa öğrencilerine gösteriyor ki kendisi asmadır. Onlar gene çubuklardır. Ben şimdi nasıl bu şarabı yaptım? Siz de belli bir zaman sonra yeni şarap yapacağınız. Sanki istiyor bunu söylesin. Dünyaya yepyeni bir hayat getireceğiniz. Çubuğun tek işi, tek bir görevi vardır. O nedir? Asmada kalmak, değil mi? Çubuk olmak aslında kolay bir şey. Hiçbir şey yapmıyorsun. Sadece duruyorsun orada. Sadece duruyorsun. Ve içinde ne geçerse onu devam ediyor, başkasına veriyorsun. Su. Suyu alıp tamamen sanki meyveye veriyorsun. Evet. Sanki bir kanal oluyorsun. Allah'ın kuvveti, Allah'ın besi Mesih'ten geçsin. Ondan sonra senden de geçecek ve böylelikle yemiş olacak. Unutmayalım. Asma sözü Yahudiler için özel bir anlam taşır. Asma dediğince bu sıradan bir bitki, sıradan bir ağaç değil. Çünkü İsa demiyor ben asmayım. Ne diyor? Ben gerçek asmayım. Asıl asma benim. Ve şimdi anlıyoruz bu asma sözü ne demek istiyor. Mezmur 80 ayet 8 ve 9'da daha eski antlaşmada Rab şöyle dedi. Mısır'dan bir asma çubuğu getirdin. Ulusları kovup onu diktin. Onun için toprağı hazırladın. Kök sağladı. Bütün ülkeye yayıldı. Mısır'dan diyor bir asma aldım. Kim bu asma? Ne? Tabii ki İsrail halkı. Asma bütün İsrail halkı için bir semboldür. Eskiden hep böyleydi ve asma denilince ha bu biziz Yahudiler hemen böyle bir tepki gösterirler. Yine Yeremya 2:21 şöyledir. Oysa ben seni yani bütün İsrail halkı en iyi cinsten seçme bir asma olarak dikmiştim. Nasıl oldu da yozlaşıp yabanıl asma asmaya döndün? Ve gene görüyoruz Yeremya diyor ki bu asma İsrail halkı gösteriyor. Evet, asma hep İsrail halkı için kullanılan bir sözdür. Asma İsrail'dir. Ve İsa derken asıl asma benim. Ne demek istiyor? Yani istiyor söylesin İsrail halkı benim ve başka kimse yok. Ve ben de kimse, kim bende durursa o da benimle birlikte İsrail halkından sayılıyor. İsa o suyu şaraba çevirirken öğrencileri anladılar ki burada İsrail halkının sahibi duruyor. Ne kadar büyük bir hakikat. Evet, ikincisi olarak bunu gördük. İsa gerçek asmadır. Ve üçüncüsü, şimdi İsa dinin, religyanın sonudur. Dikkat edersek, o kocaman küplerde duran su içmek için değildir. Fark ettiniz mi? O da yazıyor yani, bu yıkanmak için değildir. Farklı bir şey. Bazı su içmiş suyudur. Bazı o kadar temiz olmayan sular, yani sadece yıkanmak için yarar. Değil mi? Biz sokaktan gelince bugün, yemekten önce ellerimizi yıkıyoruz. İçin pis ve yağlı oldukları için ellerimiz, değil mi? Ama Yahudilerin arasında başka bir adet yayılmıştı. Başka bir sıra, başka bir adet var idi. Yemekten önce ellerini yıkadılar bir sembolik bir hareket olarak. Sanki bir abdest gibi. Birkaç defa Müslümanlarla konuştum. Abdestin anlamı nedir? Temizlik diyorlar. O zaman niye sabun kullanmıyorsunuz diye soruyorum. Çünkü asıl anlam değil. Gerçek pislik çıkarılsın, Allah'ın önünde temiz olasın. Öyle bir anlam var. Ve abdest yani bugün bu anlamı taşıyor. Ve aynı biçimde İsa'nın zamanında Yahudiler böyle sanki bir abdest alırdılar yemekten önce bile. Her bir hareketten önce demesi ben temizim Allah'ın önünde. Ve insanlar buna çok dikkat ederler. Aman abdestin bozulmasın. Mata 15.2'de İsa'nın öğrencilerini mana buldular. Ferisiler. Dediler ki senin öğrencilerin dedelerimizin adetlerini neden tutmuyorlar? Çünkü ekmek yerken ellerini yıkamıyorlar. Ve gene yanlış anlamayın deyip pislik için mesele oluyor. Abdest için oluyor. Böyle ritüallı bir şey. Bu Allah'ın buyruğu değildir. Yanlış anlamayın. Allah hiçbir yerde, hiçbir ayette demedi. Böyle yaparsanız. Bu insanların uydurdukları, Ferisilerin yani meydana çıkardıkları bir harekettir. Daha temiz olmak için. Daha sanki Allah'ın önünde iyi durmak için uydurulan bir dinsel adet idi. Bu taştan küpler tam aşağı yukarı cami avlularındaki çeşmelerine benziyorlar. Değil mi? Dalıyorsun cami avlusuna, orada bir çeşme var. Orada yıkıyorsun ellerini, ayaklarını. Allah'ın önünde temiz olmak için. Bu küpler de aynı biçimde kullanırdılar. Yani kişi en başta oraya gidip abdest alırdı. Ama düşünün bakalım ne kadar büyük bir şok. İsa diyor ki artık suyu şaraba çevirdi. Sen düşün, sen bilmiyorsun içinde şarap var. Ve geliyorsun abdest almaya. Açıyorsun musluğu, kança açıyorsun. Ellerini yıkamak için bakıyorsun kıpkırmızı. Ne bu? Ne oldu bu suya? Çünkü birçok kişi bilmezdi hani bu şarap oldu. Evet, İsa'nın mucizesinin yani nişan tarafı burada. Allah'ın önünde artık temiz durabilmek için su yeterlidir. İsa bu hakikati onlara öğrettiriyor. Ve tabii ki biz artık anlıyoruz bu şarap ne demek? Şarap kanın sembolüdür. Artık beyaz değil kırmızı bir şey lazım. Kan lazım. Ancak öyle günah temizleniyor. Ancak öyle sen Allah'ın önünde abdest alabilirsin. Ancak öyle sen Allah'ın önünde temiz olabilirsin. Kan bizi yıkıyor. Değil su. Açıklama 7 ayet 14'te vahiy kitabında okuyoruz. Bunlar diyor büyük sıkıntıdan geçmiş olan kişilerdir. Rubalarını diyor kuzunun kanında yıkayıp bembeyaz ettiler. Ne kadar büyük bir mucize. Kırmızı bir şey bandırıyorsun ve beyaz çıkıyor. Ne kadar büyük bir şey. Asıl abdest böyle alınıyor. Asıl Allah'ın önünde temiz durmak böyle oluyor. Ve gene İbraniler 9:14'te çok büyük bir ayet. Diyor ki Mesih'in kanı ne kadar daha fazla duygularımızı öyle işlerden temizleyecek, öyle ki artık diri Allah'a hizmet edesiniz. Görüyor musunuz? Apaçık diyor ki İsa'nın kanı bizi Allah'ın önünde temiz kılıyor. Bütün dinler, bütün dinlerin içinde insan uğraşıyor kendi kendini kurtarsın. Religion, din dediğin aslında bu. İnsan biliyor bir eksiklik var Allah'ın ve benim arasında, bir bozukluk var. Nasıl onu şimdi tamamlayacağım? Ben bir şeyler yapacağım. Ben uğraşacağım bir şeyler yapmak. Allah'ın önünde kendi ellerini yıkamak istiyor. Ama İsa bu mucizeyle öğrencilerine bir ders verdi. Bu abdest suyunu görüyor musunuz? Gün gelecek onun yerinde kendi kanımı vereceğim. O zaman her şey değişecek. Bütün sistem değişecek. Artık İsa Mesih soğuk bir ritüel istemiyor. Canlı bir kutlama olacak. Çünkü şarap her zaman aynı zamanda sevincin simboludur. Ve İsa gene bu temada diyor ki yeni şarabı eski derilere dökmeyin, koymayın. Evet İsa'nın yeni şarabı yani yeni inancı eski derileri yani herhangi bir din sisteminin içine sokmayın. Çünkü biliyorsunuz kişiler abdest gibi, namaz gibi ritüallara güvendi mi ne kadar ölü bir şey. Ne kadar öyle bir şey. Ama şimdi Müslümanlık için mesele olmuyor burada. Aynısı bizim de olabilir. Biz de sanki ilahiyi söylerken bir ritüel gibi olabilir. Dua ederken bir ritüel gibi olabilir. Öyle bir ritüel istemiyor İsa Mesih. Diri canlı bir kutlama istiyor. İsa Mesih'in yeni şarabı bunu gösteriyor. Yeter artık bu ritüallarla, yeter artık bu kendi kendini yıkamakla, artık vakit geliyor canlı bir kutlama olsun. Evet, onun için yazıyor Efesliler 5:18'de, şarapla sarhoş olmayın, o edepsiz bir şeydir. Onun yerine kutsal ruhla dolu olun. Bak, şarap ve kutsal ruh karşı karşıya koyuluyor. İsa ne kadar 500 litre şarap yaptıysa, bu bizim bağına olmasın 500 litre şarap içerim. Ama maksat oluyor burada bambaşka. Artık diyor ki, bugün kutsal ruhla sanki sarhoş oluyoruz. Kutsal ruhla dolu oluyoruz. Bizi sevinç veren artık şarap değil, bizi sevinç veren kutsal ruhtur. Evet, kutsal ruh bizi sevindirsin. O bize yeni yeni şeyler göstersin. O bizi dua ettirsin. Sen dua ettiğin zaman gerçekten anlıyor musun? Hani sen Allah'la konuşuyorsun. Yoksa sadece kişilerin önüne dua ediyorsun. İlahi söylerken sen bunu gerçekten sözleri düşünerek mi yapıyorsun? Bu sanki Allah'a bir dua gibi mi? Yoksa boş bir eğlence, boş bir alışkanlık mı? Hani bir ritüel mi? Evet. Anlayalım ki artık İsa Mesih bize yeni şarabı sunuyor. Bütün bunları gördük şimdi. Ve bugün İsa Mesih bir Kana düğünü yapmıyor ama çok daha büyük bir düğün hazırlıyor. Ve bizim asıl düğünümüz daha olmadı. Ve o zamana kadar Rab bu da bize bir sıra koyuyor. Rab bize bir fırsat veriyor. Biz bu yeni şarapla sevinelim, coşalım. O da kutsal ruhtur. Rab sizin olsun.